şöyle başlayacağım.
Evet, şimdi üzerine yoğunlaşacağımız noktaları hep birlikte belirleyelim. Yani ben kesintisiz bir konuşma ya, çok şey olmaz, verimli olmaz. Daha şey, odaklaşmaları birlikte saptayalım. Yani, özlek nedir? Bir de sözcükler konusunda, yani yeni sözcük ama eski sözcük, kapalı bir şey kalmasın. Onları da şey yapalım. Kayıda geçmesinin bir sakıncası yok çünkü dinleyenler de şey, özdeyi anlamayabilirler.
Aslında şu yani özdek bir
sözcük olsak da arada böyle bir şey
yok. Yok, hiçbir şey sakıncası
yok. Nasıl
sadece mükemmel kadar yoğunlaşın, mükemmel kadar özlü ve verimli olabilecek tarzda sorun ki şey olsun. Yani başkaları da katılsın o sorulara, biz de katılalım. Şimdi hangi konular, hangi noktalar mı şeyimiz? Özel olarak yoğunlaşmayı istediğiniz?
Cisim
ve
özlek.
Ne?
Cisim ve özlek
çok almışım. Cisim özlek konusunu şey yapmayalım. Burada bu problemleri nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? O önemli.
Şimdi şurada bir şey var. Mesela varlık her şeye katılıyor demişiz.
Evet.
Ama özlek doğada her şeye katılıyor demişiz.
Doğru.
Yani orada bir ayrım var.
Anladın? Orada bir ayrım var.
Evet, o ayrım...
Şimdi aslında şöyle bir şey dersem, özneğin negatif olarak ya da moment olarak katılmasını gösterecek olan bir örnek bu. Tin, insan tinin, doğanın ve tinin birliği. Yani insan bedeni var, fiziksel, özdeksel bedeni var ve de tinselliği var. Ve insan tinselliğinde doğa, eğer tin kavramını düşünecek olursak, doğa onun öncülü olarak bulunuyor. Ve kavramlar arasındaki ilişkide bu bulunma, bir kavramın kendi içinde kendi olumsuzluğunu, kendi karşısında taşıması olarak da düşünülebiliyor. Yani tin kavramı kendinde doğayı, kendi içinde doğa kavramını negatif olarak kapsıyor. Negatif, yani yok olarak kapsıyor. Yani tin kavramı dediğimiz zaman yasayı, devleti, dini, sanatı, bilimleri, tinsel olan her şeyi düşünebiliriz ve buralarda özdek tabii ki ilk anda yok. Yani devletin özdeksellikle ne ilgisi var? Hiçbir ilgisi yok. Yasalar özdek değil. Kararnameler ya da ama bunların hepsi bir tarafa tin alanının olanağı özdeksel doğanın olanağına bağlı. Yani özdeksel doğa uygunsa tin olabiliyor. Ve dolayısıyla özdek moment olarak yani ortadan kaldırılmış olarak tinsellik alanının her momentinde kapsanıyor. Negatif olarak. Bu materyalizm ile ilgili bir şey değil. Her şeyin özdek olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Ama doğanın tinin öncülü olması demek, tinsel her şeyin o bütün doğayı bir moment olarak kapsıyor olması demek. Bir galaksiyi düşünün. Kocaman, devasa bir yapı. Üzerinin içindeki yıldızlar, güneşler, onların büyüklükleri, yani bizim güneşimizin 50 katı, 100 katı büyüklükte güneşler belki var. Çökmüyorlar kendi işlerini. Olağanüstü bir yapı. Ve de küçük bir bakteriyi düşünün. O bakterinin gelişim düzeyi o galaksiden, eğer galaksiyi ölü olarak düşünüyorsak, ham özdek, henüz dünyalar oluşmamış falan, o zaman o küçücük, o organik yaratık, varlık, ondan olağanüstü daha yüksek bir şey, gelişim düzeyini gösteriyor. Çünkü onun ortaya çıkması için bütün o kozmik yapının şey olması gerekir. Bir dünya üretebilecek şekilde gelişmesi, dünya üretmesi, o dünyanın üzerinde inorganik doğadan organik doğaya geçişin yapılması ve yaşamın ortaya çıkması. Yani bu özdeğin alanından, özdekler olmayan alanına doğru bir geçiş var ve tin dediğimiz zaman insanı anlıyoruz, başka bir şey değil. Hayaletleri ya da Tanrı'yı anlamıyoruz. Ve İnsanın ortaya çıkması doğanın belli bir organizasyonunu gerektiriyor. Yani dünya gibi bir gezegenin oluşmasını gerektiriyor ki DNA falan oluşsun ya da canlı varlıklar ortaya çıksınlar. Doğal doğal olan kendini tinsel olanda sürdürüyor ya da tinsel olan doğal olanı ortadan kaldırılmış olarak kapsıyor diyebiliriz.
Bakteri galaksiyi kapsıyor.
Evet. O bakterinin geçenlerde bir şey olmuştu. Neydi o? Bir insanın yaptıkları o insan gittikten sonra kalıyor mu kalmıyor mu falan gibi.
Hı, evet, burada konuştuk.
Evet, burada konuştuğumuz konu. Onunla bağlantılıydı bu söylediğim şey. Yani bir çağrışım vardı, onu tam çıkaramadım. Şimdi bağlantılıydı. Yani bir şeyin, mikrobun yapısında, bir virüsün yapısında bütün galaktik oluşum süreci kapsanıyor. Hepsi. Yani çünkü o süreç olmaksızın o virüsün ya da o bakterinin ortaya çıkması olanaksız.
Bakteriye zaman, bakış açım değişti mi?
Daha saygıyla bakıyorsunuz.
Daha saygıyla
evet. Çünkü bir galaksi, bir güneş, yani ona baktığın zaman orada sadece şey var. Güneşte hangi gazlar vardı? Bir daha sorup sorup.
Helyum.
Esas olarak
helyum.
Hidrojen.
Helyum.
Güneşte.
Helyum değil mi?
Helyum da var ama daha çok galiba hidrojen var. Yani bir, henüz proton aslında. Hidrojen bir protonla oluşuyor. Önemli değil. Ama o kadar. Yani bütün güneşin üzerindeki elementlerin yükselebildiği belirlenim düzeyi o. Helyum ötesine geçemiyor.
Ne? Fotonlar var da.
Fotonlar şey, daha küçük parçacıklar. Yani onlar henüz şey de değil. Bir atom da oluşturmuyorlar. Element oluşturuyor. Yani element olarak güneşte helyum var. En yüksek. Helyum, atom ağırlığı kaç? Atom numarası. Helyum.
Çok ağırdı değil mi?
Şey. Yani o gaz, asal gaz, o şeylere doldurdukları, zeplinlere doldurdukları her ne yok. Patlamıyor çünkü, yandı. Şimdi mantığa dönersek, burada Hegel'in ikinci eğme ön sözündeki şeyler, önemli noktalar. Kurgul yanıyla düşünce, dil ve düşünce konusu var. Tasarım ve kavramı biraz önce inceledik. Yani örneklerde daha iyi anlaşıldı. Yani nokta için verdiğiniz örneği devlet için de verebiliriz. Devlet kavramı ve devlet realitesi iki ayrı şey diye düşünebiliriz. Ve devlet kavramı dediğimiz zaman şeyi düşünmememiz gerekiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu, Kutsal Roma İmparatorluğu'nu ya da Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünmememiz gerekiyor. Devlet kavramı kavram olarak bütün o şeylerinden farklı. Görgün tarihsel real olgusallaşmalarından farklı. Çünkü devlet kavramı onu nasıl belirleyeceğiz dediğiniz zaman o biraz daha şey yani mantık sorularından mantık bilimindeki kavramlar daha alt kavramlardı. Daha primitif, daha yalın kavramlar. Devlet kavramı çok kompleks bir kavram. Çok içerikli bir kavram. Onu çıkarsan buranın işi değil. O tüze felsefesinin işi. Onu orada yaptık. Bir daha yapacağız. Ama kavram ve realite. Yani nokta kavramı ve noktanın realitesi. Dediğimiz böyle bir şey diyebilir miyiz? Nokta kavramı nedir? Noktanın realitesi nedir? Böyle bir soru sorulabilir mi sizce? Bir düşünün.
Bence sorulmaz.
Yani şuraya ben bir kalem ucunu değdirdiğim zaman bu nokta mı?
Hayır.
Niye?
Tasarım.
Kimse onun nokta olmasına itiraz etmez. Yani nokta tasarım ama. O nokta.
Hem de sizin noktanız.
Ne?
Hem de sizin noktanız, sizin yaptığınız.
Ama o
evet.
İşte binlerce noktadan meydana gelen bir şey oydu.
Ama yine de onun nokta demekte haksız mıyız? Haklıyız. Yani nokta diyoruz o matematikte.
Öyle, en azından herkes tarafı, herkes onu nokta diye anlıyor.
Evet.
Yani.
Yani o zaman şöyle bir şey. Bütün dünyadaki devletlere bakın. Şili devletine, bilmem işte Yunanistan devletine falan. Bunlara bakıp da yani nokta şeydeki noktaları, fiziksel noktaları, kara tahtadaki, defterdeki noktalara nokta demekle güçlük çekiyoruz. Ama dünyadaki devletlere baktığımız zaman ne yapacağız? Onlar da o nokta reel noktalar nokta kavramından ne kadar uzaksa birçok devlette devlet kavramından o kadar uzak değil mi?
Eğer hepsi tasarım olduğuna göre
yani o devletin realitesi tasarım benim bilincimdeki düşünce. Ama örneğin bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu tasarım değil, bu bir realite. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bu bir realite. Anayasa kavramını biliyor muyuz?
Evet.
Efendim?
Evet.
Yani. Kavram nedir dendiği zaman verilecek soru nasıl verilecek?
Anayasa da
bir şey.
Kavramı çıkarsamamız gerekecek.
Anayasa.
Anayasa
kavramı. Yasaların anlayısı.
Bu şey, etimolojisi. Heidegger bunu kabul ederdi ve kutlardı seni.
Heidegger'le olmadığı
için. Evet, Heidegger olmadığına göre maalesef kutlayamayacağız.
Anayasa, evet, kavram olarak bu düşünelim
anayasa,
yani.
Evet, anayasa kavramını Hegel'in sisteminde Hegel çıkartıyor. Hayır, yapma, yapamazsın.
Belirli bir anayasayı düşüneceğiz.
Tabii.
Yani, ama aynı
yani,
şekilde anayasını düşünmüş. Ama kavramı aynı şekilde tarif edemez miyim yani?
Hegel'in sisteminde...
Yani şimdi tamam devlet deyince hiçbir devleti tek düşünmeyeceğim ama bir devlet kavramı var. Yani onu bir tanımlayamaz mıyım?
Tamam, işte tanımlayabilirsin ama o felsefe işinde yarar mı?
Bir de soyutlayabilir miyiz?
Yani şimdi bakın, konuşuyor. Burada mantık bilimi evet. yaptığımız için o kavramların evet. çıkarsanmasına girmeyeceğiz şu anda. Çünkü çok...
Ama
füze felsefesinde girdik. Anayasa kavramı... Evet,
çünkü ben yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası demeyecektim yani.
İnsan haklarını gözünde
Tamam, o da doğru. Yani anayasalar insan haklarına uygun olmaları gerekir. Ama insan hakları kavramı yokken bile anayasalar vardı. Demek ki anayasalar öyle bir uygunluğu, zorunlu görmüyorlar. Yani anayasa ayrıca yazılı olmak zorunda değil. Yazılı olan her şeye rağmen o ulusun real anayasasına da uymayabilir. Yani anayasa özel bir kavram.
Ama şurada bir anlaşalım. Yani şimdi kavramları resmetmeyeceğiz, imgelemeyeceğiz ama kavramlar tanımlanabilir diye düşünüyorum. Yani
pekala. Şimdi soyut düşüneceğiz ve çok akıllı düşüneceğiz. Bir kavramı tanımlamak demek, o kavramı başka bir şey yapmak demek. Şey mi döndü burası? Özel konuşmaya mı döndü?
Bir şey mi
oldu? Şimdi kavram ve tanım konusu. Yani bunlar unutuluyor aslında. Unutmamak için bir şekilde sık sık anımsatacağız. Kavram, tanım ne yapar? Bir özneye, evet sınırlar. Bir özneye yüklemler yükler, değil mi? Yani devletin tanımını...
Kişilik yükler.
Yani noktanın tanımı neydi? Noktanın tanımı veriliyor, veriliyordu. Öküdesin aksiyonlarında nokta parçası olmayandırdı. Ve tanım... bir özneyi yüklemlendiriyor ve ona birçok yüklem yükleyebilir, bir yüklem yükleyebilir falan. Ama orada şu an herkes kurgulu düşünebilir, olmakta olanı anlayabilir. Orada yapılan şey, bir kavramın tanımını vermeye çalıştığımız zaman yaptığımız şey, o kavramın kendisi olmayan bir şey olarak yere sürmek. Öyle değil mi? Şimdi devlet X'tir dediğim zaman ne olacak orada? Önemli ne yapıyor? Özneyi yükleme bağlıyor.
Ama siz söze getirmeseniz bile kavram olarak devlet dediğiniz zaman bir şey düşünüyorsunuz.
Evet.
Sınır, yani isteseniz de istemeseniz de bir ideali var tamam bunun doğrudur. Hı. Ama kafanızda yani...
Ne düşünüyoruz? Ona tasarım diyoruz.
Tasarım kaçınılmazdır diyor.
Evet.
Ya da tasarım olmadan da bu sefer yani...
Ama tasarım... biz devletin ne olduğunu anlamak istiyoruz. Hangi devlet tasarımıyla ilgilendiğiniz değil.
Tamam yani orada...
Devletin nedir?
Evet.
Çünkü birisi bana dese ki devlet işte şey Pericles'in devletiydi. En muhteşem devlet. Ya da Amerika Birleşik Devletleri ya da Sovyetler Birliği. Yani bunlar hep bir pozitif devlet ya da real devletlerde bir kısmı var bir kısmı yok. Ama ben devletin ne olduğunu öğrenmek istiyorum.
İdeal şey değil.
Gerçek devleti. Evet, ideal devleti. devlet kavramını anlamak istiyorum. Yani aynı şey, ideal devlet ya da gerçek devlet ya da devlet kavramı. Yani şimdi bana Çin'i gösterip derlerse ki buradaki devlet işte budur, yani bu iyi bir, bu bir devlettir. Tamam derim ama bu devlet kavramını karşılık düşünmüyor. Çünkü ben bugün devlet kavramının modern devlet kavramının tüm yurttaşların istencine dayanması ya da genel istence dayanması gerektiğini biliyorum. Rusya'dan öğrendim bunu. Ve Çin devleti böyle değil. Dolayısıyla Çin devletinde yeni bir parti.
Tanımıyorum. Rusya'dan öğrendim diyorsunuz filan. Yani bir tür yani ideali
tanım,
de...
Tanım yapılamaz demiyorum ama tanım bizim şey değil. Pasiyon'daki yöntemimiz tanım değil. Yani kavramlar aralıkları içinde, yani devlet kavramını aralığı içinde aldığımız zaman nokta kavramı gibi onu hiçbir şekilde resimsel, tasarımsal ya da bir şekilde realitedeki örneğiyle bağlayarak şey anlamayacağız.
İdealleştiriyoruz.
İdealleştiriyoruz. Yani düşünselleştiriyoruz. Ve orada devletin gerçeğini bu çok önemli bir nokta. Olağanüstü önemli bir nokta. Yani felsefenin yazgısı açısından şey, her birimiz için.
O zaman felsefe bir anlamda ütopyalar dünyasında gezinmek.
Şimdi idealler, kavramlar, ütopyalar ayrı. Yani ütopya değil. Çünkü bu bir devlet modeli değil. Yani devlet kavramı. Şimdi devletin bütün insanları, yani o kendi altındaki bütün insanları yurttaşları olarak kapsaması bu devlet kavramında yatıyor. Bu ütopya değil. Yani bu kavramın zorunluluğundan gelen bir şey. İdeal sözcüğünü ütopya gibi düşünmemek gerekiyor. Yani şey değil. Platon'un devlet ideali bir ütopyaydı. Çünkü orada bir devlet modeli çizdi Platon. Kölelerin olduğu, sınıfların olduğu, özel mülkiyetin olmadığı falan filan bir ütopya çizdi. O ütopya. Ama devlet kavramı diye bir şey var ki o ütopya değil. Yani ütopyanın en azından ne olduğu konusunda bir fikrimiz var. Bir plan, yani geleceğe ilişkin insan var.
Zihinde tasarlanmış.
Evet, zihinde tasar. Ama noktanın kavramı, noktanın ütopyası değil. Yani ideal nokta dediğimiz şey matıksal
kavramının
nokta.
Kavramının arı olarak nasıl düşüneceğimizi bilmiyoruz herhalde. Biraz ondan kaynaklanıyor.
Onu ben çok yineledim. Bir şey düşünmeyeceksiniz. Biliyorsunuz. Ama
İşte düşünmemeyi beceremiyorsunuz.
Evet, düşünmemeyi beceremiyorsunuz. Yani o doğa hepimizin şeyi var. Aynı.
Yani somutlaştırmaya çok alışmış. Somutlayamıyorum.
Noktayı düşünmeye çalış. Yani hiç boyutu olmayan bir şey. Varlık. Uzayda olacak ama hiçbir boyutu olmayacak.
Aslında kendimizi sınırlıyoruz tabii.
Evet. Yani orada hiç...
Belirli bir şey düşünürsek kendimizi sınırlıyoruz ve evet. Yaratıcı olamıyoruz.
Yani aslında yapıyorsunuz ama o yaptığımızı kabul etmek istemiyoruz ve oradan geri çekiliyoruz. Yani devlet kavramını düşüneceğiz. O kadar.
Dolaysız düşünemiyoruz işte.
Sadece devlet. Arı devlet. Başka hiçbir şey yok. Ondan sonra felsefe... Ben biraz da kestirme gitmeye çalışıyorum bu sefer çalışmada. Yani daha çabuk öğrenmek için, daha hızlı öğrenmek için. Devlet kavramını arılaştırdığımız zaman, bütün dışsal döküntülerden, takıntılardan, modellerden soyutladığımız zaman gerçekten anlamsız, tek başına çıplak bir devlet kavramı kalıyor. Pekala, bu ne işimize yarayacak? Bu şuna yarayacak. Hegel kendi sisteminde devlet kavramını çıkarsarken ne yapıyor? Ona baktığımızda şeyi görüyoruz. Devlet kavramına götüren bütün kavramlar dizisi o devlet kavramının içeriğini oluşturuyor. Onun çıkarsanmasını oluşturuyor. Tanıtlamasını oluşturuyor. Hegel devlet kavramını şey olarak almıyor. Felsefenin başlangıcı olarak almıyor. Ama rastgele bir yerden de toplamıyor. Hegel devlet kavramını şeyden çıkartıyor. Örneğin yakın olarak aile ve toplumun birliği biçiminde çıkartıyor. Yani o zaman şu, devlet kavramının, devletin, kavramın tanımını vermek o bile belki biraz kulağa ters gelebilir. Ama devletin içeriği nedir dersek, dedi ki önce arı olarak düşüneceğiz, içeriksiz, belirlemişsiz, hiçbir şey katmadan. Ama Hegel'in dizgesinde şeyi göreceğiz, devlet kavramı aile ve yurttaş toplumunun birliği. Tamam, bunu daha incelemedik. O yüzden pek bir şey anlam ifade etmeyebilir. Ama tanıtlamanın ne olduğunu biliyoruz. Tanıtlama en azından ülkede hiçbir sayısı ya da belirsiz, kuşkulu öğe içermeyen bir sentezleme süreci, öyle diyebiliriz. Geometrinin tanıtlamasını anımsarsak ve Hegel'in din felsefesinde devlete geldiğiniz zaman bütün o şey, din felsefesi...
Ben yerini bulmaya çalıştım. Epey ileride bir yerde.
Epey ileride.
Neredeyse.
Onlar,
saltıklığının bir üstü yani, evet. Sadece.
Devletin şu süreç, devlet kavramının tanıklaması, çıkarsaması.
Şimdi devlet olarak
de moment şey. Olarak devlette kapsanan şey. Yani o devlet, tüze felsefesi, diz... Tim felsefesi, o şey mi? Tüze felsefesi, bir tüze felsefesi
şey,
var.
Tim felsefesinin altında mantıklı.
Tüze felsefesi var mı orada?
Tüze felsefesinin de dizgesi var, evet.
Onu bir alalım ve şu videoya. Tim felsefesi nerede? Bir sayfa daha olacaktı. O mantık, o doğa.
O doğa.
Tamam, bir de tüze felsefesi ayrı bir sayfa var ama şimdi şey. Bunu görebiliyor mu? O zoomla, zoomla.
Ben göremedim.
Orada en altta devleti bulabilecek misin?
Çok
sevindim.
Az
zoomla. Güzel, sen. Alt taraf. Ya o sayfayı, o da çok yakın oldu.
İdea yayın evi, idea.com.
Tamam, onları videoların başında. Tüze felsefesi önemli değil. Şu anda devlet, konumuz devlet değil ama kavramın nasıl alınması gerektiğini düşünmeye çalışıyoruz. Kavramlar o soyutlukları içinde, yani Hegel'in devlet kavramı buysa, o temin Ütopya'ya gelirsek, bu mantıksal bir içerik taşıyor ve şey değil, Hegel'in bir model olarak ütopyalar nesnel midir?
Değildir.
Yani ne anlamda nesneldir, ne anlamda özneldir? Şimdi Hegel'in özellikle kaçındığı şey öznellik. Yani Hegel, ben devleti icat etmiyorum diyor. Devlet modeli önermiyorum diyor. Devletin doğası budur. Aslında Rousseau'da, Jean-Jacques Rousseau'da aynı şeyi yapmaya çalışıyor bir bakıma. Yani kişisel görüşlerini aşarak devletin gerçek doğasını bulmaya çalışıyor. Bu kavramların nesnelliğiydi.
Şimdi devlet
ona çevirir misin?
Devlet tinsel bir kavram. Evet. Değil mi? Peki tinsel kavramlarda arı kavram olabiliyorlar mı?
Tabii.
Ama şey değil.
Kavramın aralığı derken soyutlamayı
kapsıyor. Dolaysız kapsın. Değil.
Doğru.
Dolaylı bir kavram. Nasıl arı kavramı?
Ama mat kavramları da dolaylı. Yani dolaylılık soyutlanabilecek olan bir şey. Dolaysızlık nedir? Dolaylılığın soyutlanması.
Bir tek başlangıç
dolaysız
olan
dolaysızdır.
Dolaysız en basit olan.
Basit olan. Peki, kendisinden başka bir şey kaplıyor mu? Kapsıyor mu dolaysız?
Kapsaması gerekir.
Ya kapsarsa?
Dolaylı olur. Diyalektik olursa kapsıyor mücburen de karşıtıyla birlikte.
Bravo. Yani gerçekte karşıtıyla birlikte. Çünkü dolaysız olsun. Dolaysız dolaylılığı soyutladığı için gerisini sen getir.
Arı kavramı.
Onun da dolaylı. Dolaysız kavram, dolaysızın kendisi dolaylıdır demiş oluyor.
Evet.
Kabul ediyor musunuz?
Diyalektik düşüncede evet ama analitikte yok öyle bir şey.
Analitikte.
Biz analitikte başlamıştık.
Evet. Analitikte başladık ama analitikte kalmıyor.
Arı kavram analitikte kalmıyor mu?
Analitik, sentetikten gelmedik mi?
Evet.
Hayır,
analitikle başladık.
İkisi de oldu.
Sen
onu, evet, onu bir konuşun.
Diğerine sonra vardı.
Üç vardı.
Şey, onu hatırlıyor musunuz?
Evet.
Analitikle başlamadık aslında.
Analitikle başlayıp
analitiğe
gittik.
Analitikle başlarsak analitik nereden geldi diye soracağız.
Ama varlık dedik.
Evet.
Onunla başladık.
Doğru, analitik mi başlangıç var? Anlak, evet.
Ama analitiğe geçmek için analitiği almak zorundayız bir kere.
Güzel.
Yani olmak zorunda, taban.
Evet. Ama aynı zamanda da analitiği elde ederken de, yani arılık, arı kavramı elde ederken de ya da dolaysızı elde ederken de bir soyutlama yapıyoruz. Yaptık mı?
Evet, yani hani arı...
Dolaysızı de, dolaysız düşün.
Kuvvet kavramını düşünebilirim ben belki.
Hayır, bir an dolaysız.
Yani dolaşsızı... Cinsel kavramlar bana biraz daha şey geliyor.
Peki dolaysız kavramı, dolaysızın kavramı cinsel mi, özellikle doğal mı? Niye ikisi de değil? O bir arı kavram, kendisi, dolaysız.
Şey, sıfat
mı? Evet, dolaysız... konuşma, dolaysız kavram, dolaysız nitelik falan hepsini sıfat. Ama dolaysızın kendisi dolaylı. Az önce onu söyledi, fark ettin mi? Yani problem o.
Kendine karşılıklarını barındırdığı için.
Zamanın kayıtları sesini duyacaksınız. Dolaysız bizi elde etmek için ondan dolaylılığı soyutluyoruz. Ya da analizi elde etmek için, analizi yapmak için, yani analizi elde etmek için, sentezden başlıyoruz. Yani eğer mantık biliminin başlangıcına analitik dersek, varlıkla başlangıca analitik dersek, o zaman o analiz aslında ona önceleyen bir senteze bağlı. Doğru. İkisi de birbirinden geliyor.
Evet.
Yani dolaysız ve dolaylı. Bunlar da şey. O döngüyü yapıyorlar. Bir bakıma. Yapıyorlar mı?
Yani yapıyorlar.
Dolaysızda olumsuz var mı?
Var.
Var. O ve olumsuz nasıl?
Çok karıştı.
Dolaysızda olumsuz var mı?
Dolaylı olumsuz olan
Yaratılmamış olmayı gerektiriyor.
Olumsuzluk nerede?
Orada yok. Hayır, yani dolaysızı ilk anda düşündüğümüz zaman olumsuz yok gibi geliyor. Öyle demek gerekiyor. Sız takısı ne yapıyor orada? Bir işlevi var mı?
Bende yok.
Yani kırmızı sız dersek.
Kırmızı sız, olumlu ya da olumsuz.
Yani ben bir yemek istiyorum, bir çorba istiyorum.
Tuzsuz dersek
tuzsuz olsun. Olumsuz mu?
Siz tuzu seviyorsanız olumlu.
Tuzu olumlu, tuzsuz. O anlamda evet, olumlu ve olumsuz anlamı o. Yani tuz var ve tuz yok.
İyi kötü anlamında değil. Bir şey var, bir şeyin de olmadığı durum var. Olumlu, olumsuz o anlamda.
Tamam. Dolay nedir peki?
Bağlantı.
Peki, dolay bağlantı demek. Dolaysız demek.
Bağlantısız.
Özgür. Saltık.
Evet.
Hatta yani.
Karşıtlığı yok.
Evet. Olumlu. Hiçbir negatif içermiyor. Çünkü karşıtı negatif olacak.
Tamamen varlık.
Tamamen varlık. Yani dolaysız olan hiçbir şekilde olumsuz da değmeyecek. Hiç olumsuz. Sizin paralelesi paralel gibi. Olumlu. Arı olumlu. Evet. Ve arı olumlu denen dolaysız aslında Parmenides onu göremiyor işte bir şekilde. Orada olumsuzluk gözümüzün önünde duruyor halbuki. senin arı olumlu dediğin dolaşsız olumsuzu açıkça gösteriyor.
Tuzsuz örneği tuzsuz derken tuzsuzda tuzun olmadığını açıkçası gösteriyor. Ediliyor değil mi? O anlamda.
Biraz önce dolaşsız da olumlu.
Yani tuzsuz derken tuzun varlığını reddediyoruz. Orada o anlamda dolaşıyor.
Biraz önce olumlu demiştik. Şimdi olumsuz dedik.
Tamam, neydi kafanız karıştıran noktalar, onları şey konuşuyor. Yani
dolaysız olan da dolaylı negatif olarak vardır, onu mu diyoruz?
Dolaysız olan güzel. Dolaysız olan da dolaylılık negatif olarak vardır. Öyle dedim. Öyle değil mi?
Evet.
Dolaysız da dolaylılık negatif olarak vardır.
Dolaylı
var mı?
Niye doğrudan demiyoruz da dolaysız
evet,
diyoruz?
İlerlediğimiz
doğrudan başka bir şey. Dolaysız olan da dolaylı.
Onun mittel vardır ne demek Almanca? Doğru. Mittel ne demek? Mittel, araç.
Araç, evet.
Mittel var.
Araçlı,
bastalı. Bastalı vergiler var ya, aynı anlamda. Yani araçlı ve araçsız. Aracılı ve aracısız. Onun mittel var. Yani o şey, onlar, Almanlar da orada onu şey yapıyorlar. Olumsuz. Orada da direkt ve indirekt var. Orada direkt şey, nedense orada bir asimetri var. Yani direkt doğrudan demek ve dolayısıyla Almanca'daki olumsuz ya da İngilizce'deki olumsuzla anlatılan sözcük, yani immediate ya da unmittel var. Direkt olarak anlatıldığında şeyi almıyor, olumsuz takısını almıyor. Immediate. Orada mediate şey demek, aracılık yapmak demek. Mediatör aracı demek. Hakem demek, aracı. Immediate doğrudan, dolaşsız demek. Ve İngilizce'de negatif. Türkçedeki sızın eşi. Yani diller o olumsuzu şey yapıyorlar.
Dil daha kolay görüyor herhalde düşünceden olumsuzu. Dil daha kolay görüyor yani diyorum. Olumsuzu.
Ama dilde düşünen düşüncenin kendisi. Yani dil kendi kendine düşünen bir şey. Değil mi? Dil ve düşünce yapışık gibi. Asla onları Heidegger'in yaptığı gibi ayırt etmiyor.
Önce düşünce vardı.
Ama o zaman dolaysız değil de kendindendir diyerek söylesen bu sefer bir dil ifade etmiş ve olanı ifade etmiş oluyorsun. Ama aynı şeyi ifade etmiş oluyorsun.
Kendiliğinden
evet.
Diyoruz
ya. Kendiliğinden var. Kendiliğindendir diyoruz. O zaman mesela kelimede herhangi bir olumsuzluk kalmıyor mu? Anlamda aynı şey oluyor.
Sandikat da zaten dil ile düşünmekten kaynaklı.
Tarihin söyler misin? Bir de bu şey 5.
Kolay kolay kapanıyor.
Ama ben
yani
sadece düşünüş yapışı olarak şey olarak bu dersle ilgileniyorum.
Bugün 8 Mart.
Yani varlığın felsefede
Dünya Kadınlar Günü.
Tanrı kavramıyla ifade edildi. Bu derste hissediyorum. Daha önce
evet.
Yani başka bir şey.
Hayır, bilmiyorum. Tamam, bilmiyorum.
Dolaylı.
Dolaylı. Bir anlamda felsefede Tanrı'yla özdeşleşmiş bir şey olarak hissettim bu dersi boyunca. Daha önce bunun farkında değildim.
Yani varlık, Tanrı'ya varlık değildim. Varlık olarak bir şey.
Çünkü yani kendinden olmuş. Ve aynı zamanda şunu da hissediyorum. Bütün bu sebebiyetlerde yani
Tanrı. İnsan
düşüyor ismi
mantığı. Evet yani masalın burada özellikle. Yani hep şu. Yani öğrenciliğinde de öğrenci.
Ortaokul, daha doğrusu dini çıkarandan
bilimsel gelişmiş olan var olan felsefi gelişimden faydalanıyorlar yani insanlar.
Bir gece bir şey.
Yaşlar gibi.
Bir kere de artık
Yani ortak zaten çarşamba günü vaat ediyor. Yani çarşamba günü ilham veriyormuş. Bu da bir şeyle işte ilham veriyormuş. Aynı şey canlandırıcı ilham veriyor. Yani bunlar farklı farklı şekilde gidiyor. Teolojik yolu aşağı.